22. Ayrım. Doğu İstiklal Mahkemesi'nde gazeteciler. Yalman, Kurtuluş Savaşı günlerinde kalemiyle Anadolu'yu tutuyordu. Ama zaman zaman da sarayı memnun eden yazılar yazmıştı. Fakat ağırlık Kurtuluş Savaşı lehinde olan yazılarda olduğu için zaferden sonra tutulan kalemler arasındaydı. Nitekim Atatürk savaştan sonra İzmit'te kendisini gördüğü zaman Matbuat Umum Müdürlüğünü teklif etmiş, fakat Yalman gazeteci kalmak kararında olduğu için özür dileyerek bunu kabul etmemişti. Ancak bu yıllar Cumhuriyet'in ilanı, hilafetin kaldırılması, Şeyh Said isyanının patlak vermesi gibi önemli olayların peşinden patladığı yıllar olduğu için Ahmet Emin de zaman zaman eleştirilerini Ankara hükümetine çevirmiş ve bu yüzden bazı arkadaşlarıyla birlikte Şeyh Said isyanının kışkırtıcısı suçu ile Doğu İstiklal Mahkemesi'ne verilmişti. Kendisiyle birlikte mahkemeye verilenlerin arasında Subhi Nuri İleri, İsmail Müştak, Ahmet Şükrü Esmer, Gündüz Nadir, Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu, Eşref Edip, Velid Ebu Ziya, Sadri Ertem, Abdülkadir Kemali de vardı. Doğu İstiklal Mahkemeleri Elazığ'daydı. Gazeteciler Adana'ya geldikleri zaman Atatürk'e bir telgraf çektiler ve Orta Çağ karanlığını yıkıp 20. yüzyıl uygarlığını memlekete getiren Gazi ile beraber ve davasının işçisi olduklarını bildirdiler. Esirgenmelerini istediler. Bu telgrafın altında Ahmet Emin, Subhi Nuri, İsmail Müştak ve Ahmet Şükrü'nün imzaları vardı. Atatürk'e aynı imzalarla Diyarbakır'dan ikinci bir telgraf çekildi. Bu telgrafta da suçsuz oldukları belirtildi. Duruşmaların sona erdiği gün bütün sanıklar bir ortak telgrafla yine Atatürk'e başvurdular ve Atatürk Doğu İstiklal Mahkemesi savcılığına şu telgrafı gönderdi: "Gazetecilerin mahkemeye celbinden sonra Anadolu'da ve isyan alanındaki gözlemlerinden sonra hata ettikleri ve pişman oldukları hakkındaki telgraflarını daha önce mahkemenin bilgisine sunmuştum. Yine yukarıdaki ortak telgrafla başvuruyorlar. Bunu da insaf gözüyle değerlendirmeniz uygun olur efendim. Reis Cumhur Gazi Mustafa Kemal." Gazeteciler mahkemede beraat ettiler. Bu arada Ahmet Emin Atatürk'e bir mektup yazmış ve bundan böyle gazetecilik yapmayacağına söz vermişti. Nitekim sözünü de tuttu ve uzun yıllar ticaretle uğraştı. İşte bütün bu olaylardan sonra Ahmet Emin ve eşi Atatürk'ün sofrasında ve onun karşısındaydılar. Bu apansız çağrıdan şaşırdıkları belliydi. Ama Atatürk konuklarını ince bir ev sahibi rahatlığıyla kolaylıyor, hatırlarını soruyor ve kendileriyle ilgileniyordu. Bir ara Atatürk Ahmet Emin'in babası Tevfik Bey'den konuşmaya başladı. "Ahmet Emin Bey'in babası benim Hattı Türkiye hocamdı. Ben okuldayken hiç de kaligrafim iyi değildi. Hala da değildir ya, neyse. Benim kargacık burgacık yazılarıma Osman Tevfik Bey her zaman tam numara verirdi. Öteki derslerde başarıya ulaşacağımı bildiği için derecemi düşürmek istemezdi. Gel gelelim kaderin şu cilvesine bakınız. Benim öteki derslerimin iyi olduğunu hissettiği için tam numara veren Osman Tevfik Bey hocamın oğlu Ahmet Emin Bey bunca iyi eserimi gözüyle gördüğü halde bana not vermek istemedi." Ahmet Emin Yalman doğuştan mahcup bir adamdı. O kadar da zor konuşurdu. Hele Atatürk'ün karşısında Ahmet Emin Bey'in değil konuşması, bulunması bile kendisi için büyük sıkıntıydı. Kıpkırmızı olmuştu. Verecek karşılık arıyor, bir türlü sözcükleri bir araya getirip söyleyemiyordu. Eşi Rezzan Hanım da kendisi gibi yazardı ama rahat bir kadındı. Kocasının bocaladığını görünce Atatürk'e "Aman paşam, estağfurullah, size not vermek Emin'in haddi mi? Bakın ne kadar üzüldü." Ahmet Emin'in tutukluğuna karşı karısının rahat konuşması ve kocasını desteklemesi Atatürk'ün hoşuna gitmişti. Rezzan Yalman'a "Bravo" dedi. "Zeki bir Türk kadınısınız." Sonra Ahmet Emin Yalman'a döndü. "Emin Bey, bir zamanlar İzmit'te size matbuat umum müdürü olmanızı önerdiğim zaman nişanlı olduğunuzu söylemiştiniz. Nişanlınız bu hanımefendi miydi?" Ahmet Emin karşılık verdi. "Evet Paşa Hazretleri." Atatürk çevresindekilere dönüp, "Görüyorsunuz, akıllı kadınlar kocalarının hayatlarını nasıl değiştirebiliyorlar." Kılıç Ali'yi göstererek ve gülerek, "Görmüyor musunuz, kılıç da evlenince nasıl durdu oturdu, değişti velhasıl." Sofradakiler gülümseyerek Kılıç Ali'ye ve Ahmet Emin Yalman'a baktılar. Atatürk, Rezzan Yalman'a, "Nasıl hanımefendi, hayatınızdan memnun musunuz?" Rezzan rahat bir ses ve yüzle Atatürk'e bakarak konuştu. "Hiç değilim paşam. Ben bir gazeteciyle evlendim. Emin sonra kalkıp tüccar oldu. Ben fikir ve sanat kadınıyım. İş adamlarından hoşlanmam ki." Atatürk Yalman'a döndü. "Niçin bıraktınız gazeteciliği? Gazetenizi niye çıkarmıyorsunuz? Yarından tezi yok, hemen işinizin başına dönün. Ben bundan ancak memnun olurum." Böylece Atatürk kendisine yazdığı mektubundaki sözünü geri vermiş oluyor ve Ahmet Emin'e gazeteciliğin kapılarını açıyordu. Atatürk konuşmasını sürdürdü. "Evet Emin Bey, gazeteniz en yakın bir zamanda çıkacak ve ilk sayısında da şimdi size not ettireceklerimi yazacaksınız." Etrafındakilere döndü. "Ahmet Emin Bey'e bir kağıt kalem getirin." Geldi kağıt ve kalem. Ahmet Emin Yalman da kağıtların üzerine eğilerek Atatürk'ün söylediklerini not etmeye başladı. Ama Atatürk hızlı söylüyor, Yalman da sonradan deşifre edeceği biçimde yazıyordu. Birden Atatürk'ün gözleri notlara kaydı. "Nasıl, hala eski harfleri mi kullanıyorsunuz?" Ahmet Emin yeniden telaşlandı, kekeliyordu. Eşi burada da kendisini kolayladı. "Paşam, hızlı konuşuyorsunuz. Çabuk not edemediği için stenografi yapıyor, bağışlayın." Atatürk Rezzan Yalman'a gülerek baktı. Sonra çevresindekilere, "Görüyorsunuz, kocasının her yerde imdadına koşuyor." Sonra Ahmet Emin'e döndü. "Notlarınızı okur musunuz?" İşte asıl o zaman Ahmet Emin Yalman'da şafak attı. Çünkü bu notları orada okunmak için yazmıyor. Kendisinin ileride deşifre edeceği biçimde kaleme alıyordu. Tepeden tırnağa kızardı. Titreyerek ayağa kalktı, elindeki notları kekeleyerek okumaya çalıştı. Ama kendi yazısını sökemiyor, içinden çıkamıyordu. Atatürk Rezzan Yalman'a döndü. "Hadi bakalım hanımefendi, kocanızı burada da kolaylayın şimdi. Notları siz belki daha kolay okursunuz." Rezzan Yalman duraksadı. Sonra, "Fakat paşam, okuldan çıkalı çok oldu. Şimdi huzurunuzda büyük bir sınava giriyorum. Belki de başaramam. Beni bağışlayacaksanız bir deneyeyim." "Deneyin efendim, deneyin." Rezzan kocasının elinden notları aldı. Şöyle bir göz gezdirdikten sonra okumaya başladı. Ahmet Emin'den çok daha başarılıydı. Atatürk gülümseyerek kendisini dinliyordu. "Görüyor musunuz?" dedi. "Başardınız, bravo." Böylece Ahmet Emin Yalman'ın yeniden gazeteciliğe başlaması tatlıya bağlanmış oldu. O gece Atatürk köşke dönerken arabada kendisiyle beraber olanlara, "Görüyor musunuz?" diyordu. "Ahmet Emin Bey ufak tefek iki sözü bir araya getiremeyen utangaç bir adam. Ama kalemi eline aldı mı canavar kesiliyor. Karısı sözü sohbeti yerinde zeki, esprili bir hanım. Ama belki kalemi eline alsa sus pus olurdu. Tanrı bütün bu yetenekleri bir arada vermiyor. Kimine yaz demiş, kimine konuş. Bizim Falih de öyle değil mi? Yazmayla konuşmayı birleştiren insan olarak bir Ömer Naci'yi hatırlarım. O konuşurken de ateşti, yazarken de," diyordu. Not: Sayın Ali Kılıç'ın hatıralarından yararlanılmış, kendisinden dinlenmiş, Rezzan Yalman'dan soruşturulmuştur. Atatürk ve Refik Koral'dan. 1924 yılında Atatürk Konya'ya gelmişti. Konyalıların kendisine armağan ettikleri konakta arkadaşlarıyla beraberdiler. Bu konak şimdi vali konağıdır. Konyalılar gazilerini olağanüstü gösterilerle karşılamışlar, bağırlarına basmışlardı. Atatürk memnun, arkadaşları memnundular. Konağın yemek salonunda bir ziyafet sofrası hazırlanmıştı. Sofraya gazi ve arkadaşlarından başka Konya milletvekilleri, vali ve bazı ileri gelenler de çağrılıydılar. Bu sırada Konya milletvekili Refik Koral'dan ayağa kalktı ve Atatürk'ü öven bir konuşmaya başladı. Söyledikleri sofradakilerin paylaştığı duygu ve fikirlerdi. Refik Koral'dan milli kurtuluş yıllarında ateşli milletvekiliydi. Cumhuriyete bağlı, Atatürk'ü seviyordu. Bu bakımdan söyledikleri genellikle o günkü ortamın iç dünyasını yansıtıyordu. Koral'dan Atatürk'ün kişiliğini belirlerken Onsuz Kurtuluş Savaşı'nın yapılamayacağını, yapılsa bile başarıya ulaştırılamayacağını söylüyor. Memlekette yapılmış ve yapılacak işler için Atatürk'ün başta olmasının şart olduğunu ileri sürerek "Tanrı seni başımızdan eksik etmesin" diye sözlerini bağlıyordu. Fakat Atatürk'ün neşesi kaçmıştı. Hatta Refik Koraltan'ı dinlerken bunalmaya başladı. Böyle zamanlarda yaptığı gibi ince dudaklarını dişleriyle ısırıyordu. Bir ara Refik Koraltan'a "Beyefendi" dedi. "Bütün yapılanlar herkesten önce büyük Türk milletinin eseridir. Onun başında bulunmak bahtiyarlığına ermiş bulunan bizler ise ancak onun şuurlu fedakarlığı sayesinde ve fikir ve iman birliği içinde müşterek vazife görmüş, öylece başarı kazanmış insanlarız. Hakikat bundan ibarettir." Refik Koraltan bu sözlerinde etkisiyle iyice duygulanmıştı. Yeniden konuşmaya başladı. "Hakikat sizin de yurdu kurtardığınız, her şeyi sizin yaptığınızdır. Tevazu gösteriyorsunuz. Fakat bizim bu kadar yüksek tevazu bile tahammülümüz yoktur" dedi. Atatürk genellikle kendisinin övülmesinden hoşlanmazdı. Bu tür konuşmaların yapılması her zaman kendisini rahatsız ediyordu. Hele o günün şartları içinde putlaştırıcı konuşmalara hiç razı değildi. İyice sinirlendi ve oldukça yüksek bir sesle "Efendim, müsaade buyurunuz" dedi. "Ortada tevazu falan yok. Gerçeğin ifadesi vardır. Zat-ı âlinize bir şeyi hatırlatacağım. Elbette dikkat etmişsinizdir. Ben önümüze çıkan meseleler hakkında her zaman uzun uzun konuşur, istişarelerde bulunurum. Herkesi söyletir ve dinlerim. İtiraf edeyim ki konuşulacak meselelerin hal şekilleri hakkında vazıh bir fikre sahip olmadan müzakerelere girdiğim görülmemiştir. Bu konularda yalnız arkadaşlarımı, yani sizleri dinledikten sonradır ki kanaate varmışımdır. Binaenaleyh tatbikatta olduğu gibi verilen kararlarda da hepinizin hissesi vardır. Bunu bilesiniz." Biraz durdu, düşündü, sonra konuşmasını sürdürdü. "Şimdi konunun asıl ince noktasına geliyorum. Beyefendi, içeride ve dışarıda şahsıma karşı suikastler tertip edilmesinin sebep ve hikmeti nedir, hiç düşündünüz mü? Bu tertiplerin peşinde koşanların benimle şahsi bir alıp verecekleri mi vardır? Hayır. O halde neden beni ortadan kaldırmak istiyorlar? Cevap vereyim. Çünkü inkılapçı Türkiye Cumhuriyeti'nin benimle kaim olduğunu, ben gidince yıkılacağını, bu suretle haince emellerine kavuşacaklarını vehmediyorlar da ondan. Sizin sözlerinizin de onların sakat muhakemelerine uygun olduğunu bilmem, fark ediyor musunuz? Çok rica ederim beyefendi, eğer samimiyseniz bu fikri kafanızdan çıkarınız. Hatta öyle düşünenlere rastlarsanız onlara da aynı şeyi ihtar ediniz. Herkes milli vazife ve mesuliyetini bilmeli ve memleket meseleleri üzerinde o zihniyette düşünüp çalışmayı itiyat edinmelidir." Sonra sofradakilere döndü. "Efendiler, size şunu söyleyeyim ki inkılapçı Türkiye Cumhuriyeti'nin benim şahsıma kaim zannedenler çok aldanıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti her manasıyla büyük Türk milletinin öz ve aziz malıdır. Kıymetli evlatlarının elinde daima yükselecek, ebediyen payidar olacaktır. Şimdi rica ederim, artık bu bahsi kapatalım. Bir daha da tekrar etmeyelim." Atatürk sustu. Şimdi sofradakiler eskisinden de daha büyük bir heyecan ve şevk içindeydiler. Böylece Atatürk sofrasında bir kez daha milletine seslenmiş ve ona yeni bir moral ve parola vermişti. Not: Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, Cilt 1, sayfa 50-51-52. Atatürk'ün Fransız sefirine verdiği ders. 1933 Ekim'inin ilk haftasıydı. Bütün yurtla birlikte Ankara, Cumhuriyet'in 10. yılını kutlamaya hazırlanıyordu. Heyecan büyüktü ve bu büyük heyecanı yaşayanların başında Atatürk geliyordu. O gün Çankaya'da akşama kadar çalışılmış, sonra birkaç arkadaşıyla birlikte Ankara Palas'a gelmişti. Bara geçtiler ve köşedeki masaya oturdular. Salonda birkaç milletvekili ve kor diplomatikten birkaç kişi vardı. Fransız Büyükelçisi de bunlar arasındaydı. Büyükelçi karısını Paris'e gönderdiği için yalnızdı ve barda tek başına viskisini yudumluyordu. Atatürk'ü saygı ile selamladı. Atatürk karşılık verdi. Masada Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Ruşen Eşref Ünaydın, Nuri Jonker, Cevat Abbas, Kılıç Ali ve Salih Bozok vardı. Atatürk her yerde eşiyle birlikte görünen Fransız Büyükelçisini yalnız olduğunu fark edince Tevfik Rüştü'den nedenini sordu. Tevfik Rüştü, "Paşam," dedi, "Cumhuriyet Bayramı balosuna hazırlanması için karısını Paris'e göndermiş. Bugünlerde bekar." Fransız Büyükelçisinin bu en büyük bayramımıza verdiği önem Atatürk'ün hoşuna gitti ve elçiyi masasına çağırdı. Elçi böyle bir çağrıya can atıyordu. Türkiye'nin bir numaralı insanı ile bir masada oturmak kariyerine katkı yapardı. Hevesle koşup kendisine gösterilen sandalyeye oturdu. Atatürk ilgi göstermek için elçiye, "Görüyorum ki benim gibi siz de bekarsınız. Zarif eşiniz Paris'teymiş. Paris bu mevsimde kim bilir ne kadar güzeldir." Elçi hemen bu fırsattan yararlanıp sonbahar Paris'ini allandıra ballandıra anlatmaya başladı. Ruşen Eşref tercümanlık yapıyor, elçinin şairane anlatımını şiir dili ile Atatürk'e aktarıyordu. Masada tatlı bir hava vardı. Birden elçi Atatürk'e sordu, "Paris'te bulundunuz mu ekselans?" Atatürk, "Evet," dedi, "hem de o her şeyin çok yaşandığı altın yıllarda. Çok sevdim Paris'i." "Ekselansları acaba bu güzel beldemizi bir kez daha görmek istemezler mi?" "Hiç istemez olur muyum? Devletim ekselanslarını kendi memleketinde görmekten büyük şeref duyar. Müsaade buyururlarsa Fransız donanması sizi İzmir'den veya işaret buyuracağınız herhangi bir limandan direklerine Türk bayraklarını çekerek almaktan gurur duyacaktır. Akdeniz'de Fransız donanması buyruğunuzdadır. Marsilya'da karaya ayak bastığınız an Fransız ordularının başkomutanı olarak karşılanacaksınız. Fransız milleti geleneksel Türk dostluğuna ne ölçüde değer verdiğini kendi topraklarında ekselanslarına göstermek heyecanı içindedir." Ruşen Eşref büyük elçinin söylediklerini Atatürk'e aktardıkça Atatürk'ün yüzü kırışıyor, çeviri bitince Ruşen Eşref'e sordu. "Sor bakalım, bu centilmen kendi hesabına mı yoksa memleketi hesabına mı konuşuyor? Hükümeti ile bu konuda bir uyuşması var mı?" Ruşen Eşref büyükelçiye Atatürk'ün söylediklerini çevirdi. Büyükelçi heyecanla karşılık verdi. "Bu konuda hükümetimle hiçbir konuşma yapmadım. Ama devletimin ekselanslarına olan duygu ve hayranlığını yakından bildiğim için önerilerimi Fransa'nın önerileri olarak kabul buyurabilirler." Masadakiler Atatürk'e yapılan bu çağrıyı pek beğenmişlerdi. Çünkü bu Fransa'nın hem Atatürk'e hem Türk milletine karşı duyduğu saygıyı belirtiyordu. Böylece yakın ve sıcak bir havadan yararlanıp yeni politik ilişkiler kurulabilirdi. Ama Atatürk'ün yüzünde bu öneriyi benimseyecek bir hava yoktu. Tersine sinirlendiği zaman yaptığı gibi altın kaşlarını kaldırıp indiriyor, ince dudaklarını hafifçe kemiriyordu. Sonunda elçiye karşılık verdi. "Çok teşekkür ederim. Şimdilik böyle bir gezi düşünmüyorum." Elçi de masadakiler de bu karşılığa şaştılar. Özellikle elçi çok ileriye gittikten, hükümetine karşı angaje olduktan sonra kesin biçimde reddedilmiş oluşuna diplomat olarak üzülmüştü. Atatürk havayı yumuşatmak için "Milletlerimizin şerefine," diye kadehini kaldırdı, yudumladılar. Söz bir anda başka konuya geçmişti. Elçi az sonra Atatürk'ten izin isteyerek masadan kalkıp gitti. Salondan çıktıktan sonra Atatürk yanındakilere, "Bunlar hala bizi anlayamadılar," dedi. "Bize doğulu devlet gözüyle bakıyorlar. Görmüyor musunuz? Bir aşiret şeyhini imrendirecek tantana teklif ediyor bana. Fransız donanması Türk bayraklarıyla donanacakmış da ben Marsilya'ya Fransız ordularının başkomutanı olarak ayak basacakmışım da yok Fransız milleti geleneksel dostluğunu gösterecekmiş de bu efendi hangi batılı devlet başkanına böyle bir öneride bulunabilir?" Gülerler adamın yüzüne. "Şaşarım aklı perişanına. Evet, hala bizi tantana ile ele geçirebileceklerine inanıyorlar. Öğrenemediler bir türlü. Ama öğreneceklerdir." Not: Ruşen Eşref Ünaydın'dan dinlenmiş, Tevfik Rüştü ve Kılıç Ali'den soruşturulmuştur. Diplomat Atatürk. Atatürk Hatay davasını ulusal bir dava olmaktan öte şahsi davası olarak ele almıştı. Şahsi dava olarak ele alışının nedeni, Kurtuluş Savaşı sırasında imzalanan Ankara Anlaşması'nın müzakereleri sürüp giderken Atatürk ile Franklin Bouillon arasında yapılan görüşmelerdir. Atatürk, Franklin Bouillon'a Hatay meselesi üzerindeki düşüncelerini söylemiş. Fransız temsilcisi de Fransızlar Suriye'den çekildikleri takdirde bu Türk topraklarının Türkiye'ye bırakılacağını bildirmişti. Atatürk, Lozan müzakereleri sırasında Büyük Millet Meclisi'nde söz almış ve Türk milletine Hatay'ı alacağım demişti. Şimdi Hatay'ı nasıl ulusal bir dava olarak düşünüyorsa, bu sözünden ötürü de şahsi dava olarak görüyordu. İşte bu görüşmelerin ve çekişmelerin en sivri uçlara ulaştığı günlerde Romanya Başvekili Tătărescu Ankara'ya gelmişti. Onuruna Sergiyev'inde bir balo verilecekti. Bu baloya Balkan Devletleri Genelkurmay Başkanları ile İngiliz ve Fransız Büyükelçileri de çağrılıydı. Atatürk, usta bir diplomat uslubu ile Romanya Başvekili, Balkan Devletleri Genelkurmay Başkanları, İngiliz ve Fransız elçilerini büfenin önünde yan yana topladı. Özellikle Fransız Büyükelçisi ile ilgileniyor, Fransa'nın büyük bir devlet olduğunu, geleneksel bir dostlukla birbirimize bağlı bulunduğumuzu, Fransız ihtilalinin eseri olan insan hakları beyannamesinin bütün dünya için bir değer taşıdığını anlattıktan sonra konuşmalarını Fransızca'ya çeviren Ruşen Eşref'e döndü ve "Şimdi söyleyeceklerimi kelimesi kelimesine tercüme et." dedikten sonra şöyle devam etti. "Ben sayın ulusunuzun ve şerefli ordunuzun kıymetli, kudretli vasıflarını takdirle, sitayişle bilirim. Bu bilinçle ona ben dostluk elimi uzatmak istiyorum. O da benim dostluğumun değeri olduğunu bilmelidir. Buna aynı ehemmiyetle mukabele etmelidir. Bakınız, benim kendi dostluğumun yanında bütün şu etrafımda gördüğünüz şanlı ve mümtaz şahsiyetlerin temsil ettikleri şerefli kuvvetlerin, Balkan Paktı ve Sadabat Paktı kuvvetlerinin kıymetli, kudretli ve muazzam dostluğu var. Bunun önemini devletinizin anlamaması ve benim isteğimi reddetmesi ihtimalini tasavvur etmiyorum. Ben toprak büyütme heveslisi değilim. Barış bozma alışkanlığım yoktur. Ancak muhayedeye dayanan hakkımızın peşindeyim. Onu almasam edemem. Büyük Millet Meclisi'nden milletime söz verdim. Hatay'ı alacağım dedim. Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem onun huzuruna çıkamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim. Yenilirsem bir dakika yaşayamam. Bunu bilerek ve sözümü behemahal yerine getireceğimi düşünerek benim dostluğumu lütfen işar ve teyit ediniz."